Ayrım 26. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 285. 15. İbni Bibi gecikme korkusuyla adımlarını iyice hızlandırdı. Canibe ilkin onun tintin gidişine baktı. Bir an "Dedem gibi yürüyor," dedi büyük bir şaşkınlıkla. Onun gibi iki yana sallanıyor, kollarını onun gibi sallıyor, adımlarını tıpkı tıpkısına aynı atıyor. Onda bulduğum çocukluğum mu yoksa kendim mi? Düşüncesiyle irkildi. Bulduğum ne o, ne kendim. Bulduğum sevda, diye İvecen tamamladı. Kendimle birlikte o, yoksa bunca iten tutulur. Onunla dolup taşar mıydım sorusuna, sevda hali, her halden ayrı, kendine özgü bir yaşam biçimi. Ne yaşa bakıyor, ne başa. Tutuyor, tutuşturuyor, tütüyor, tüttürüyor. Ve cehennem alevlerinin içinden kapıyor. Zerdüşt ya da Hazreti İbrahim misali cennet çayırlarının üstüne oturtuveriyor. Bu halde kimde akıl, fikir ve seçme yeteneği kalır? Yaşamın mutuna ermiş kişi kendiyle de dünyayla da barışıktır. Deve çanı gibi dengi dengine diye mi ötecek? Asla. Yanıtı üzerine dikildi. Bibi'yi gözden yitirmek üzereydi. Anacına yetişme telaşındaki civciv ivecenliğiyle onu izledi. Ayakları serçe telaşıyla sekerken o yeniden düşüncesine daldı. Nedense masal aşıklarının hepsi yumurtadan yeni çıkmış sığırcık yavrusu gençliğindedirler. Hazreti Yusuf henüz ilk gençliğin baharında gören kadına meyve yerine kendi elini kestirecek bir melektir. Züleyha pervane misali ateşe konan bir huri. Hazreti Süleyman kuş dili bilen bir civan. Belkıs göğermemiş bir meyve ki akıllara ziyan. Kays'ın da Nizami'nin de Leyla'sı açmaya uzak bir gül. Mecnun tomurcuğa şakıyan bülbül. Nuşirevan'ın vamıkı adısanıyla her dem taze kalan aşk. Azra'sı henüz delinmemiş inci tanesi. Ferhat tüvana yiğit. Şirin şirin mi şirin. Orfeo ezgileri tanrıları hazza gömen bir ozan. Öridike yılanın ilgisini çekecek bir nazan. Hepsi gençliğin nevruzunu yaşıyor. Ve hepsinin serüveni birer aşk mesnevisi. Hiçbiri bizimkine benzemiyor. İbni Bibi, sevdam yaşlı mı yaşlı. Kendim o mesnevilerin hangi kahramanına benzerse benzesin, sevdamı hiçbirinkine benzetemem. Oysa tek taraflı olmadığını biliyor. Olsa gam çekmiyorum. Ben bana yetmeyi neredeyse bebekken öğrendim. Düşüncelerinin bulutu içinde ne kadar yürüdüğünü unuttu. Sarayla konağın arasını pek bir yakın sanıyordu. Meğer sandığı gibi değilmiş. Oysa esir pazarından alındığında Nebil Kahya'nın ardında bu yollardan geçmiş. Ama o gün bugündür dışarısını merak etse bile gereksinim olmadığından bir daha yürümemişti. Şimdi Ulukiye Hatun'a yoldaşlık ödeviyle yükümlenmiş. İster istemez efendisinin ardına düşmüştü. Yollar aynı diye gülümsedi ipek peçesinin ardından. Ben değişmiş olmalıyım. O zaman neredeyse yalın ayaktım. Şimdi ayağımda işlemeli yemeniler var. O zaman orası burası sökülmüş partal bir fistanım vardı. Şimdi salt ipek çarşafım ya da üç eteğimin altınları kaç esir satın alır. O zaman yüzüm açık. Yıprak tuğramdan taşan saçlarım dağınıktı. Şimdi çarşafım ipek, peçem ipek, tuğram kızılla bezeli. O zaman yol bu kadar uzun görünmemişti. Düşüncesiyle durakladı. O zaman konaktan saraya değil çarşıdan konağa gidiyordum. Ve o zaman bu yollardan yürüyen bir tutsaktı. Şimdi sevdalı bir gözde. Kişi değişince gücü de değişiyor. O gün yürürken kimin malı olduğumu bilmiyor, Nebil Kahya için iyi bir adama benziyor. Umarım tutsaklığımı cehenneme çevirmez diye dua ediyordum. Oysa beni oradan satın alan efendisi şimdi hem tinimin hem tenimin sahibi. Ve ben de hem onun hem sevdamın sahibi efendisiyim. Bu nasıl oldu? Niye, ne zaman oldu bilmiyorum. Araştırmaya, soruşturmaya, öğrenmeye de üşeniyorum. Oldu. Ve onca üzüncün ardından sevinci yaşama bahtına erdim. Bundan öte ölsem gam mı? Kişi hem zulmü hem aşkı yaşarsa ölüm ne ki? Hoş safa getirir. Gülümsemesiyle bir an duraladı. Sonra yeniden ve daha hızlı yürürken çevresiyle ilgi kurdu. Kent kaskat kaskat suya doğru iniyor, onlar durmadan tırmanıyorlardı. Bütün kentler aynı adamın elinden çıkmış gibi diye düşündü. Doğduğum kentte tıpkı böyleydi. Dedemle birlikte girip çıkabildiğim camiye çevrilmiş eski tapınak. Aklından geçer geçmez sanki o günlere gitti. Bu cami var ya bu cami diye usulca kulağına fısıldıyordu dedesi. Tıflı camii dedikleri bu tapınak, bu kentin ilk yapısıymış. Bu tepenin başına gök tanrıya tapınmak için yapılmış. Erlik Han egemen olunca ona tapınılmış. Brahmanlık erişince ona, Zerdüş'le birlikte ateşkede olmuş. Hazreti Süleyman'la Havra, İsa ile kilise ve Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile cami. O yüzden içine girdiğinde bir iyice incelersen puta taparlığı da Yüce Allah'a inancı da aynı yerde bulabilirsin. İnsanoğlu yeni bir yapı kurmaktan hep üşenmiş, eskiyi zamana uydurmakta da iyice ustalaşmış. İlk yapanın yeri ışık olsun. Öyle bir yapıt bırakmış ki içinde tapınanların tamamı ona hayır dua etmiş. Dedesini anımsayınca çevreye onun gözleriyle bakmaya başladı. Saray tepenin başına kurulmuş, ahırlarıyla kışlaları ardına, ambarları önünü alarak gündüz ışınlar, gece çerağlar aydınlığında büyük ayı gökten düşmüş de oraya yerleşmiş gibiydi. Hemen alt sırada vezirlerle komutanların sarayları sıralanmıştı. Bütün bunları dedesinin eline yapışmış minik bir kızken gördüm. Sonrasını onun görmediği ne iyi oldu. Zavallı bilgin, herhalde kahrından ölürdü. Oysa anamın elini tutarak, benim saçımı okşayarak, ben de içinde herkesten helallik dileyerek göçüp gitti. Yeri ışık olsun anacığım. Yaşı başı ne ki, hakkından ne olacak ki dediğinde, insandır onun bir hakkı, benim bir eksiğim vardır. Bağışlarsa arınırım. Dilemezsem sarınırım buyurmuştu da anacığımın ağzı açık kalmıştı. Yol uzadıkça uzuyordu. Merdivenler çıkıp sahanlıklara vardılar. Sahanlıklar aşıp merdivenleri indiler. Dümdüz ilerlediler. Dönemeçleri döndüler. Yokuşlar çıkıp inişler indiler. Yol bir türlü bitmiyordu. Sokakta seyirtmenin konak koşuşturmalarına benzemediğini unutmuştu. Kişi sevdaya düşünce geçmişimi unutuyor. Gönençle birlikte yürümeyi mi? Bilemedi. İnsan rahata ne çabuk alışıyor ve rahata erer ermez çektiği çileyi ne kolay unutuyor diye düşünmeden edemedi. Oysa ellerim bağlı, ayaklarım köstekli kaç fersah yol teptim. Sağ olsun efendiciğim, sevdasında her bir şeyi unutturuyordu. Bir o var her yanımda, bir de ben. Bu aşk denilen şey ne mene bir şey. Erenlerin halini şimdi kavruyorum. Kişi sevdaya düştü mü, ister tenseli, diler tinseli olsun, kendini dahi unutuyor. Çile ne ki, sevda deryasında damla, şıp diyor damlıyor. Tende, yürekte, bellekte bir minik daire çizip ummana karışıyor. Umman mı oluyor, damla mı kalıyor belirsiz. Düşünmesiyle yanılsaması bir oldu. Hangi ırmak deryada kendini sürdürebilmekte ki damla varlığını korusun? Yargısı hızını artırdı. Her adımı ipek çarşafın geniş eteğini savuruyor, civciv adımları gitgide büyüyor, yemenilerini hışırdata hışırdata hızına karşın İbni Bibi'yi gözden yitirmiyordu. Bibi önde, kımıl kımıl bir ipek yuma canibi ardında. Akşamdan sabaha o nasılsa vardır, bu mutlaka bulunur diye diye ivecen hazırlanan yolluğun yüklendiği hecin devesiyle eşeğine tünemiş sarbanı arakalarında üç gezgin keşiş benzeri saray kapısına eriştiler. Erişir erişmez de Bibi şaşkınlıkla durakladı. Bildiği kadarıyla İlhan ya sefer için ordu, ya av nedeniyle sürekçileri, ya da kurultay zamanı divanı başına geçmiyorsa saray dışına adım atmazdı. Oysa bu sabah giyinmiş kuşanmış, uzun boyu geniş gövdesiyle deve hanınkinden büyük eyvan kapısını kaplamış, duraksız girip çıkan hizmetlilerin ellerinde yükle yan yan geçmelerine neden olmuştu. Ama ne onlarla ilgileniyor, ne belli belirsiz kıpırdıyor. Ufkun ötesinde bir şeyler görmüş de, niteliğini çözmeye uğraşır gibi gözlerini sarayın ötesine dikmiş, kıpırdamadan duruyordu. Yaslandığı sövenin sağına, Büyük Vezir Alaaddin Cüveyni konuşlanmış. Yenlerini göbeğine sarkıta sarkıta ellerini kaftanının kolları içinde birleştirmiş. Namaz kıyamında gibi, dalgın ve saygıyla bekliyor, telaşsız ve kıpırtısız duruşuyla kapının iki yanına sıralananlara örnek oluşturuyordu. Bibi kapının ağzında gördüğü bu tören duruşuyla kaygılandı. Koskoca İlhan, büyük vezir ve divanın saygın üyelerini bekletmenin bağışlanmaz utancına battı. Bir yerine bir biz batmış gibi irkildi. İrkilir irkilmez ardındakileri unuttu. Bir koşu kapıyı açtı ve armağan kervanının tam ortasındaki deveye altın ve akça sandıklarının yenice yüklendiğini o an gördü. Ama ne telaşı yatıştı ne hızını kesti. Beli ayırdına varmadan rükû eğimine büküldü. Elleri göbeğinde yan yan seyirterek kalabalığın arasına karıştı. Bibi'yi gözden yitiren canibe dipsiz bir kuyuya düşer gibi sendeledi. Şahinler ortasında kalmış serçe dehşetiyle çırpındı. Ellerinden kurtulan ipek feracesi kapının yerinde sancağa döndü. Etekleri savruldu, peçesi dalgalandı. Kaygı ve telaşı büsbütün arttı. Kale kapısının ağzında dikildi kaldı. Peçesinin altında fıldır fıldır dönen gözleriyle Bibi'yi aradı. pusatlanıp atlanmış bir orduyu andıran koruma birliğini saf saf gözden geçirdi. Bibi aralarında değildi. Ellerinde bohça, omuzlarında küfe, sırtlarında çuval, kucaklarında sandıklarla koşuşturan gulamlarla kölemenleri tek tek inceledi. Bibi'ye rastlayamadı. İmameli, kallavi kavukları dardağın, perişani, burma sarıklı bilginleri süzdü. Bilece değildi. Latalı ahiler, cübbeli imamlar, kaftanlı tacirleri boşuna yokladı. Yoktu. Başlarında bir, iki, üç tuğlu tolgaları, omuzlarında yaylarıyla sadakları, bellerine kat kat sarılı zincirlere asılı battal gürzleri, ellerinin birinde temreni demircıda, diğerinde yalın kılıç saf tutmuş, komutanlar dizgesinde de görünmüyordu. Sarı çuhaya dikilmiş kakım, yeşil çuhaya dikilmiş samur, ak çuhaya sarılmış sansar, sofa teğerlenmiş mavi, kızıl, boz tilki, şaliyeli tutturulmuş kurt, köstebek, harelisi, kınalısıyla kuzu kürklerine bürünmüş vezirler sırasında zaten olamazdı. Hepsinin ortasında ablak yüzü, patlak gözleri, çarpık bacaklarının üstünde uzayıp giden boyu, kapıyı enine boyuna kaplayan iri gövdesi, kasıklarına yüklediği sarkık göbeğiyle Abaka Han'ın yöresinde de göremedi. Kıyamet gününün tek ölüsü gibi her yeri buz kesti. Tükrüğü taş oldu, boğazına takıldı. İçi ürperdi. Teni alazlara tutuldu. Eli ayağına çaynaştı. Ne yana bakacağını şaşırdı. Yılgısı her soluğunda biraz daha arttı. Ben şimdi ne yapacağım sorusuyla bayılmak üzereyken dirseğine bir el sıktı. Ulukiye Hatun Efendimiz seni bekler diye kulağında gümbürdeyen sesin Bibi'nin fısıltısı olduğunu neden sonra ayırarak oh diye irkelip olağanüstü bir çabayla yeniden dirildi. Kas katı kesilen beli hafifçe büküldü. Katılıp kalan ayakları kanatlanmışçasına devindi. İvecen adımlarla Bibi'nin yanı sıra yürüdü. Tam adımları birbirine uyduğu an dirseği yeniden sıkıldı. Tahtırevanın yanına gelmiş, Bibi yeniden gözden yitmişti. Ona Abaka Han tavlasından koşumu altın bir at çekilmişti. Canibeyi Hatun'un yanına bırakır bırakmaz yuları eline tutuşturuldu. Binek taşına gereksinim duymadan sol ayağını üzengiye geçirdi. Seyis avuçlarını salıncak misali birleştirdi. Sağ ayağını basar basmaz zıpladı. Yeğnelen bedeni kuş gibi yükseldi. Çizmesinin gönü seyisin avuçlarında iz bırakmadan eğere yerleşti. Bibi yeniden yitiren canibe yeniden ne yapacağını bilemedi. Gözleri yerde, sırtı kamburlaşmış halde yeniden taş kesildi. Kalabalığın kulaklarında zonklayan uğultusuyla büsbütün ürkmüş, büsbütün şaşırmış, durduğu yere adeta kök salmıştı. Bir tek gözleri devingen bulutlar arasından sızan gün ışığı gibi orayı burayı tarıyor, yapması gerekeni gösterecek bir işaret arıyordu. İlk tahtırevanın telkari arasına mercan kakmalı ayakları gözüne battı. Gözünü az biraz kaldırdı. Tahtaları altın varaklara sarılmış, tabanı yayılıp bütün alanı kapladı. Biraz daha kaldırdı. Kalabalıkla arasına, deriyle kaplanmış kanatlarına mıh yerine yıldız yıldız inciler, sarı kızıl kehribarlar, pembe lal yakutlar çakılmış, fil dişi okları gül kurusu kadife ile kaplanmış bir saltanat otağıyla burun burunaydı. Çiçek çiçek serpilmiş taşlarında sürekli yanıp sönen gök kuşaklarıyla gözleri kamaştı. Ürküyle ürperdi. Kulaklarının zongultusu arttı. Tahtırevan dağ oldu üstüne yıkıldı. İçi kıyıldı. Korunma içgüdüsüyle iki büklüm eğildi. Sendelememek için tutunmaya uzanmak üzereydi. Kapının ipek perdesi saçaklarından ışınlar saçarak açıldı. Ona doğru uzanan bir elin işaret parmağı gel anlamında büküldü. Birden canlandı. Yoğun bir soluk saldı. Bir uçurumun dibine atlarmışçasına kapıdan girdi. İşaret edenin hatun olduğunu anlar anlamaz saldığı soluğu geri aldı. Yerini bulmuştu. Sevinçle kaygı arasında gitti geldi. Ayakları dizlerine kadar gömülmüş, kapı ağzında asma direği gibi eğri büğrü çakılmıştı. Ayaklarını ararken yemenilerini gördü. Utançla eğildi. Telaş ivecenliğiyle yemenilerini çıkardı. Doğruldu. Yemenileri koyacak yer aradı. Bulamayınca göz ucuyla çevreyi taradı. Tahtırevan gelin odası gibiydi. İçi dışından çok daha zengin, çok daha süslüydü. Üst üste konulan kuş tüyü minderlere oturan hatunun, yarı belinden aşağısı atlaslar içine gömülmüş, görünmez olmuştu. Minderlerin çevresindeki her boşluğa yerleştirilen yastıklar, kişide derin uykulara dalma hevesi uyandırıyordu. Kafesleri burma altından kıvrım kıvrım bükülmüş, pencerelerine gerilen atlas perdeler Çin oyasıyla bezenmişti. Tavanına tacına elmaslar kakılmış, gerdanına inciler dizilmiş, yaldızlı kavı altınla bezenmiş bir şahmaran nakşedilmişti. Asıl hüner kubbenin kanatlarla birleştiği çizgideydi. Ne içten ne dıştan görünen gizli mazgallar açılmış, gün ışığının hem tavandaki nakışta hayal oyunları canlandırması, hem değerli taşlarla bezenmiş kabur kakımı, kürküyle kaplı duvarları aydınlatması sağlanmıştı. Yeni bir işaretle çarşafını çıkardığı an tahtırevan havalandı. Hatun tutmasa ya ipek kaplı kuş düğümindere ya onun kucağına kapaklanacaktı. Yardım dengesini test sağladı. Sandıklığı o sendelemede gördü. Hatunun işlemeli kaftanı upuzun, bezekli çizmeleri dimdik hemen arkasında, boşlukta yan yana atılmış gibiydi. İlkin onları düzeltti. Sonra yemenilerini çizmelerin, güzelce dürdüğü çarşafını kaftanın yanına yerleştirdi. Yeni bir işareti beklemeden hatunun tam karşısındaki mindere diz çöktü. O an Abaka İlhan'ın gök gürültüsünü andıran sesi duyuldu. ''Baka İbni Bibi, hatunumuz sana emanet. Sağ esen gidip dönsün isterim.'' ''Başım üstüne efendimiz.'' Güvencesi ortalığı çınlattı. Koruma birliğinin yarısı Bibi'nin, yarısı tahtırevanın arkasına geçti. Ak sancak üç kez öpülüp başa konarak açıldı. Dürümü çözülür çözülmez, yeli kapan saçaklar birbiriyle koklaştıktan sonra hışırdayarak dalgalandı. Gönderi önce yalpaladı, sonra İlhan'ın önünde eğildi. Bibi Abaka'yı bir kez daha selamladı. Hemen sağ gerisindeki komutanın arş buyruğuyla doğru atı topukladı. Eğitimli atlar, fasılda oynaşan rakkaseler gibi devindi. Hızlı minik adımlarında ezgileri anıştıra anıştıra Abaka Han'ı selamladı. Eyvan kapısının önünden saygıyla geçtiler. Sancak doğruldu. Bulutsuz gökyüzünün altında nazlı nazlı dalgalandı. Yalpalayan gönderi sancaktar eğerindeki yuvasına yerleşti. Sancağın tuğu dikildi. Atlar bu kez de yürüyüş hızını tahtırevanı taşıyan kölemenlerinkine uydurdu. Ulukiye Hatun o zaman ''Hoş geldin'' dedi Rumca. Elleri kucağında oturan Canibe'ye ''Yoldaşım sen olacaksın galiba.'' Canibe yanıtından önce secdeye vardı ve başı mindere gömülü Türkçe ''Evet efendimiz, umarım rahatsızlık vermem.'' sözleriyle başını kaldırdı. Hatunun hiçbir şey anlamadığını ama iyi bir söylem inancıyla baş salladığını görünce pek şaştı. O şaşkınlıkla durgun suda ilerleyen sandal misali tahtırevanın içinde hafifçe doğruldu. Bu kez de Rumca ''Allah yolumuzu açık etsin hatunum'' diye esenlik diledi. Prenses Maria ''Amen'' diye ona katılınca içi buruldu. Yüreğinin mahzeninde sevdasını sakladığı Çin vazosu çatladı. ''Ayrılığa dayanamadı diye nasıl sevinmiştim. Meğer efendim beni bunun için sürüklemiş. Hatun dilimizi bilmiyor. Bir lisan bir insan diye öğrettiği Rumca işe yarasın istemiş. Düşüncesini fırsat saymış olamaz mı? Sorusuyla bastırdıktan sonra umarım yüzünü kara çıkarmam diye sürdürdü. Dilerim imparator babanıza sağ esen kavuşursunuz. Oh sevinciyle kaykıldı hatun. Sen dilimi biliyorsun. Öğrenmeye çalışıyorum. Olsun anlıyor söylüyorsun ya. Anlayıp söyleyemediğim o kadar çok ki. İnsan bilse öğrenmeye gerek kalmaz ki. Ama öğrendiğini anlamalı değil mi? Bak bu doğru. Doğru ya, insan her an yeni bir şey öğreniyor. Kişinin şu dünyada olup bittiğini öğrendiği her şeyi anlaması mümkün mü? Belki her şey değil ama okuduğu bir şeyi anlayabilir. Oysa aksamadan konuşuyorsun. Hoş görüyor, bağışlıyorsunuz, sağ olun. Ama kişinin kendine gizi olmaz denir. Olamadığından belki onu da en iyi kendi bilir. Bildiğin neymiş? Geçenlerde Manuel Files'in bir risalesi elime geçti. Deyince hatun kaykıldı. Sırtına yerleştirilmiş yastık, gövdesinin basıncıyla sıkılmış fistana döndü. Şaşkınlıkla açılmış gözlerini gözlerine dikerek uzun uzun Canibe'yi süzdükten sonra ''Okudum deme.'' ''Okudum, inanmam.'' ''İnanın, buyurursanız ezberimde, aynen sunabilirim.'' ''Ama kaç kez yinelersem yineleyeyim, gizemini kavrayamadığımdan tadına varamadım.'' Oysa şiirin doyumsuz hazzı da, tükenmez erinci de gizemindedir. Sen ne diyorsun Rab İsa aşkına? Manuel Filis'in şiirini bir türlü anlayamadım efendimiz. Dilimi tam bilmediğini söylemenin nedeni bu mu? Daha ne olsun? İçin rahat olsun. Onu ben de anlayamıyorum. Olamaz. Bildiğim kadarıyla Bizans'ın çağdaş ozanlarının en önemlilerinden. Bence en iyilerinden biri. Bir Firdevsi, Hayyam, Hafız, Sadi ya da Mevlana kadar yakın, sıcak ve anlaşılır bulmasam da onlar kadar önemli. Akritas bir nice somut bir betimci ise o özellikle de hicviyelerinde onca soyut bir gizemci. Belki tanımış, şiirlerini kendinden dinlemiş, anladığınız için anlatabilirsiniz ummuştum. Doğru, önemli ozanlarımızdan biri. Yazık, tanıyamadım. Doğduğumda Rab İsa'ya kavuşmuştu. İmparator babamın öğretmeniymiş. Gizemini o ona nasıl anlattıysa o da bana anlatacaktı. Vakit olmadı. Yazık, nedeni belli mi? Belli, korunma güdüsü. Kimden? Latin kafirlerinden. Anlamadım, aynı dinden değil misiniz? Olsalardı Bizans'ı niye zapt etsinler? Bu dünyada her güç diğerine egemen olmaya uğraşmıyor mu? Uğraşıyor. Ne var ki amacını doğru koyarak uğraşıyor. Bizans'ın zaptı öyle değil mi? Değil. Çünkü onlar amaçlarından da sözlerinden de sapmışlar. Şaşmışlar mı? Sapmışlar. Yorgo, Akropolites'in yazdıklarını aynen doğrulayan imparator babamın anlattığına göre Latin kafirleri Frangistan'dan Bizans'ı da desteğini alarak Kutsal Kudüs'ü kurtarmak amacıyla yola çıkmışlar. Deniz yoluyla Mısır'ı alacak, Bizans'ın da yardımıyla karadan amaçlarına yürüyeceklermiş. 26. ayrımın sonu, sayfa 295.